her şeyimize önem veriyor, dikkat ediyor, kulak kabartıyor. Ne harika Rabbimiz var. Gerçekten dün akşam Noyfun'daydık. Orada da aynı sözleri orada da sarf ettim. Bir ilahi beni çok teşvik etmişti. Orada söylediğimiz bir ilahi. Gerçekten bazen sorunlarımızı, sıkıntılarımızı, ne bileyim isteklerimizi, düşüncelerimizi, planlarımızı birbirimize açıklıyoruz. Birbirimize paylaşıyoruz. Yeri geliyor, büyük bir istekle, büyük bir arzuyla dinliyoruz. Yeri geliyor, artık aynı şeyleri duymak sıkıcı geliyor. İnsanlara katlanmak, bazen sevdiğimiz de olsa karşımızdaki kişi, çok seviyor da olsak, bazen katlanmak çok zor oluyor. Ama öyle bir Rabbimiz var ki defalarca, onlarca, yüzlerce kez aynı konularda düşmüş olmamıza rağmen Rab yine bizi, yine bize bakıyor, yine bizi taşımaya istekli, hiç sevgisi değişmiyor sevgili kardeşler. Bunu belki düşüncede biliyoruz mutlaka, ama bunu eğer biz hayatımızın her alanına yansıtabilirsek ve her an o onun o önemli özelliğini anımsayıp onun için hamd edersek, bence bu çok çok iyi olur sevgili kardeşler. Gerçekten harika bir Rabbimiz var. Her an onu düşünmemiz gerekiyor. Her an ona bakmamız gerekiyor. Her an onunla birlikte olmaya istekli olmamız gerekiyor. Çünkü o gerçekten her şekilde her şeye layık bir Rab, hamdolsun. Şimdi biliyorsunuz geçen hafta Sami kardeş Rabbimizin diriliş konusuyla ilgili küçük bir ön açıklama yapmıştı. Çok da güzel bir bu kağıt belirli bir şekilde bükme yoluyla, tek bir kesmeyle çok güzel bir şey ortaya çıktı. Çarmıh ve beraberinde birçok şey ortaya çıktı ve buna bağlı olarak ben de kendi normal akışımız olan konuya devam edemedim. Dirilişle ilgili bir konu sizlerle paylaştım. Konu birbirini tamamlayabilsin diye. Ama bugün iki hafta önce paylaştığımız sözleri bugün tekrar sizlere anımsatmak istiyorum. Biliyorsunuz hem yaratılıştan hem de Luka bölümünden paralel olaraktan gidiyoruz. Luka birinci bölümdeyiz. Daha henüz birinci bölümü tamamlayamadık. Daha sonra 6. bölümü tamamladık yaratılış kitabından. Sonra 7. bölüme geçtik. Ama her seferinde zamanla çok büyük bir sorunumuz var. Hep 5'te bitirme çabası var. 5'te buradaki konuşmayı noktalama çabası var. Onun için 2 hafta önce konuşmaya çalışırken konuyu tam tamamlayamadık, bitiremedik. Konu yarım kaldı. Onun için o yarım kalan konuyu tam olaraktan tamamlamak istiyorum. Ama 7. bölüme girmeden önce, anımsarsanız 2 hafta önce 6. bölümle ilgili, 6. bölümün o son parçasıyla ilgili bir kısa bir açıklama yapmıştım. Davut'un 32. mezmurundan bir ayet kullanmıştım sizlere anımsarsanız. 32. mezmurda Davut 9. ayette şöyle diyor: at ya da katır gibi anlayışsız olmayın. Bu ifadeyi kullanıyor. Çok sert ifade olduğunu söylemiştim 2 hafta önce anımsarsanız. At ya da katır gibi anlayışsız olmayın. Ve iki hayvan da gerçekten çok önemli özellikleri var. Her ikisinin de birbirine zıt özellikleri var. At her zaman gitmek ister, gitmeye istekli bir karakteri var. Sabırsız, sabırsızlığı simgeliyor. Katır da tam tersi, git dersin gitmez, inatçıdır. Hatta katır gibi inadı var deriz o kişi için. O kişi eğer inat ediyorsa. Onun için burada Tanrı sözü o kadar güzel açıklıyor ki bizi. Demek ki öyle insanlar var ki at kadar sabırsız, Tanrı'nın sesini işitmeye istekli değil, kendi kafasındaki doğrulara göre hareket etmeye istekli, Sürekli atak halinde, sürekli hareket halinde, sürekli bir şeyler yapma arzusu içerisinde ama nereye gittiğini bilmiyor, hedefi bilmiyor, ne için koştuğunu bilmiyor. En kötü olay nedir biliyor musunuz yaşam içerisinde? Hedefsiz koşmak. Yani koşuyorsun, bir şey için emek veriyorsun ama ne için emek verdiğini bilmeden emek vermek. Ne kadar acı verici bir olay. Öbürüne bakıyorsun katır, inatçı. Tanrı defalarca bize konuşuyor. Defalarca bizi uyarıyor. Defalarca bize en önemli ruhsal gerçekleri hatırlatıyor. Ama biz yine katır gibi yerimizde duruyoruz. Dediğim dedik, ettiğim düdük misali. Değil mi? Yaptığımızdan vazgeçmiyoruz. Onun için atı ya da katırı yola getirmek için ne kullanıyorlar? Geçen iki hafta önce söylemiştim. Ne kullanıyorlar? Kamçı kullanıyorlar, ayrı bir olay. O ama onları yola getirmek için. Kamçı onu ağza gem. Hani bir demir parçası koyuyorlar ata ve katıra. O eğer at ya da katır. Tabii at ya da katır. Şimdi bir dizgin var. O geme bağlı olan bir kayış, ona dizgin diyorlar. Gem de o demir parçasına diyorlar. Şimdi at eğer istenilen doğrultuda gitmezse ya da katır, ne yapıyorlar? Onu dizgini çekiyorsun, yola getiriyorsun atı ve at istediğin çizgide kalıp devam edebilmesi için. Ve dediğim gibi çektiğin zaman o gem ne yapıyor? Ata acı veriyor. Katıra acı veriyor. Ama at için gerekli. Eşek için, katır için gerekli o gemin olması. Bizim için de bazen bu acılar gerekli sevgili kardeşler. Rab bizi doğru yola getirebilmek için bazen o acı sıkıntılardan geçmemize izin veriyor. Ama emin olun Rabbimizin amacı, isteği kesinlikle bize acı vermek değil. Yani acıyla, sıkıntılarla, sorunlarla bizi yola getirme arzusu içerisinde değil Rab. Rab böyle bir Rab değil. Ama sabırsızlığımız ve inatçılığımızdan dolayı bizlere acı veren yolu kullanıyor Rab. Ne için? Doğru olanı yapabilmemiz için sevgili kardeşlerim. Bu da bize şunu gösteriyor. Rab bizi ne kadar çok seviyor. Rab bizi ne kadar çok seviyor. Rab bize ne kadar değer veriyor sevgili kardeşler ki bizi yola getirebilmek için gereken neyse onu yapıyor. İşte bunun böyle olduğunu 7. bölümde açıkça görüyoruz. Onun için 7. bölümün tamamına bakamayacağız tabii ki ama ben diyorum ki bir defa olsun 7. bölümü bir tam okuyalım. En azından bir defa okuduk deriz. 7. bölümü açalım. O ilk 5 ayeti üzerinde durmaya çalışacağım hızlı bir şekilde. Ki bugün artık o noktayı bitirelim, o parçayı bitirelim. 7. bölümü okuyalım. 7. bölüm ilk bölümün tamamı. Özlem okusun bize.
Rab Nuh'a bütün ailenle birlikte gemiye bin dedi. Çünkü bu kuşak içinde yalnız seni doğru buldum. Yeryüzünde soyları tükenmesin diye yanına temiz sayılan hayvanlardan erkek ve dişi olmak üzere 7'şer çift, kirli sayılan hayvanlardan birer çift, kuşlardan 7'şer çift al. Çünkü 7 gün sonra yeryüzüne 40 gün 40 gece yağmur yağdıracağım. Yarattığım her canlıyı yeryüzünden silip atacağım. Nuh Rabbin bütün buyruklarını yerine getirdi. Yeryüzünde tufan koptuğunda Nuh 600 yaşındaydı. Nuh oğulları, karısı, gelinleri tufandan kurtulmak için hep birlikte gemiye bindiler. Tanrı'nın Nuh'a buyurduğu gibi temiz ve kirli sayılan her tür hayvan, kuş ve sürüngenden erkek ve dişi olmak üzere birer çift Nuh'a gelip gemiye bindiler. 7 gün sonra tufan koptu. Nuh 600 yaşındayken o yılın ikinci ayının 17. günü enginlerin bütün kaynakları fışkırdı. Göklerin kapakları açıldı. Yeryüzüne 40 gün 40 gece yağmur yağdı. Nuh oğulları Sam, Ham, Yafet, Nuh'un karısıyla üç gelini tam o gün gemiye bindiler. Onlarla birlikte her gün her tür hayvan, evcil hayvanların, sürüngenlerin, kuşların, uçan yaratıkların her türü gemiye bindi. Soluk alan her tür canlı çifter çifter Nuh'un yanına gelip gemiye bindi. Gemiye giren hayvanlar Tanrı'nın Nuh'a buyurduğu gibi erkek ve dişiydi. Rab Nuh'un ardından kapıyı kapadı. Tufan 40 gün sürdü. Çoğalan sular gemiyi yerden yukarı kaldırdı. Sular yükseldi. Çoğaldıkça çoğaldı. Gemi suyun üzerinde yüzmeye başladı. Sular öyle yükseldi ki yeryüzünde bütün yüksek dağlar su altında kaldı. Yükselen sular dağları 15 arşın aştı. Yeryüzünde yaşayan bütün canlılar yok oldu. Kuşlar, evcil ve yabanıl hayvanlar, sürüngenler, insanlar, soluk alan bütün canlılar öldü. Rab insanlardan evcil hayvanlara, sürüngenlerden kuşlara dek bütün canlıları yok etti. Yeryüzündeki her şey silinip gitti. Yalnız Nuh'la gemidekiler kaldı. Sular 150 gün boyunca yeryüzünü kapladı.
Evet sevgili kardeşler, şimdi bakıyoruz 7. bölümün ilk ayetini. Anımsarsanız önceki bölümlerde çok geniş bir şekilde Nuh'un doğruluğu üzerinde durmuştuk. Nuh doğru bir kişiydi. Tanrı'nın gözünde doğru bir insandı. Şimdi 7. bölüme bakıyoruz. Ne hikmetse yine karşımıza Nuh'un doğruluğu çıkıyor. Şimdi tekrar 7. bölümde Nuh'un doğruluğu dile getirildiğine göre isterseniz kısa bir şekilde yine düşünelim. Nuh neden Tanrı'nın gözünde doğru göründü? Neden Tanrı'nın gözünde Nuh doğru bir insandı? Nuh neden doğruydu? Çok, bu Nuh'un üzerine çok durduk. Hatırlarsanız önceki bölümlerde. Nuh Tanrı'nın gözünde doğru insandı. Neden doğruydu? İtaati yüzünden. İmanı yüzünden, çok kısa olarak da tabi imanı yüzünden, yani dini vecibelerini, Nuh dini vecibelerini, dini gereklerini yerine getirdiğinden dolayı doğru değildi. Nuh doğruydu çünkü Tanrı'ya iman ediyordu. Yani imanı doğrultusunda yaşadığı için Nuh Tanrı'nın gözünde doğru görünüyordu. Şimdi İbraniler 11. bölüme baktığımız zaman sevgili kardeşler, orada İbrahim olsun, Hanok olsun, Nuh olsun, iman adamları hakkında açıklamalar da var. 11. bölümde Nuh hakkında bize şöyle açıklanıyor. 11. bölümün 7. ayetinde Nuh hakkında şöyle okuyoruz. Diyor ki, imanla Nuh görünürde olmayan olaylara ilişkin Tanrı'dan bilgi aldı. Tanrı sayar tutumla ev halkının kurtulmasını öngörerek gemiyi yaptı. Bunu yapmakla dünyayı yargıladı. Ve imanının getirdiği doğruluğun, dikkat edin, altı çizilmesi gereken gerçek bu. İmanın getirdiği doğruluğun mirasçısı oldu. Doğruluğu getiren nedir? Bize doğruluğu kazandıran nedir? İmandır. Dini vecibeler değil. Demek ki bu şunu gösteriyor, konum itibariyle Tanrı'nın tarafında olmak demek. Yani Tanrı'nın doğruluğuna sahip olmak anlamı Tanrı'nın tarafında olmak. Nuh Tanrı'nın tarafını seçti. Tanrı'nın tarafında oldu. Tanrı'nın tarafında olmuş olması onu doğru kıldı sevgili kardeşler. Onun için Tanrı imanlıyı İsa Mesih'i gördüğü gibi görüyor. Tanrı İsa'yı nasıl görüyorsa Tanrı bizleri de aynı şekilde görüyor. Bugün ne bileyim renkli bir gözlük taktığınız zaman ne yapıyorsunuz? Sarıysa gözlük ya da mavi ise her şeyi mavi ya da sarı görüyorsun, değil mi? Yani baktığın şeyler sana taktığın o rengi yansıtıyor. Rab Tanrı da bizlere baktığı zaman İsa Mesih'i bizlerde görüyor. Çünkü niye? Bizler de Tanrı'nın tarafındayız. Ona iman ettik. Bir imanlı olmak ne demek? Mesih'te olmak demek. Mesih'te olmaktır. Mesih'in bizde olması, bizim Mesih'te olması. Aynı şekilde Tanrı Nuh'a baktığında, Tanrı Nuh'a baktığında kimi gördü? Orada İsa'yı gördü. Neden? Çünkü Nuh Tanrı'ya iman eden biriydi. Onun için Tanrı İsa'ya nasıl bakıyorsa aynı şekilde bizi de aynı şekilde görüyor. Bu da bize bizim hangi konumda olduğumuzu gösteriyor sevgili kardeşler. Biz hangi konumdayız? Aslında bir şekilde Tanrı'nın tarafında doğruluğun sahibi olan kişiler konumundayız. Peki o zaman o konumun gerektirdiği şekilde yaşayabiliyor muyuz? Ya da yaşama çabası içerisinde miyiz? O arzu içerisinde miyiz? Buna da kendimize sormakta yarar var sevgili kardeşler. İmanın getirdiği doğruluğun mirasçısı oldu. Yani imana dayanan doğruluğun mirasçısı olduğunu. Kurtuluş için Tanrı'nın gözünde geçerli olan ölçü nedir? İyi işler değil. Tanrı'nın gözünde geçerli olan ölçü imandır sevgili kardeşler. İman, doğruluk imanla bize ulaşıyor. Romalılar 3. bölümde şöyle bir ayet okuyoruz. 22. ayet 3.22'de Tanrı diyor insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Aklama nasıl gerçekleşiyor? İyi işlerimizle değil. İsa Mesih'e iman etmekle. Demek ki aklanma İsa Mesih'e olan imanla oluyor. Ve diyor ki bunu iman eden buna iman eden herkes için yapıyor. Yani iman eden herkes için bu geçerli. Eğer iman yoksa yani kurtuluş herkes için. Bağışlama herkes için. Sonsuz yaşam herkes için. Ama eğer iman ediyorsan. İman olayı yoksa bunların sahibi olmak zaten mümkün değil sevgili kardeşler. Onun için Yuhanna 5.24'te de diyor ki iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Şimdi burada şunu söylemekte yarar var. Her zaman onu söylüyorum. Yani iman edenin sonsuz yaşamı vardır ama birçok kişi inandığını söylüyor. İnsanlarla konuştuğun zaman ben de Tanrı'ya inanıyorum diyor. Değil mi? Birçok kişi söylüyor Tanrı'ya inandığını. Ama bakıyorsunuz Tanrı'nın dışında bambaşka bir yaşam şekilleri var. Tanrı'ya bakmıyorlar bile. Ama sözde Tanrı'ya inandığını söylüyorlar. Tabii ki Tanrı'yı inkar etmiyorlar sözle. Tanrı'ya inandığını söylüyorlar. Allah'a inanıyoruz diyorlar. Biz de Allah'a inanıyoruz. Ama Allah'a inanmak başka, Allah'a iman etmek başka. Sevgili kardeşler, bu çok önemli. Allah'a inanmak başka, Allah'a iman etmek başka. İnanmak, düşüncede katılıyorsun. İsa'yı kabul edebilirsin. İsa çok iyi bir insandı. İsa çok güzel şeyler yaptı. Büyük mucizeleri gerçekleştirdi. Çok büyük olaylara vesile oldu, aracı oldu. Ama İsa'nın mucize yapması, İsa'nın iyi bir insan olması, İsa'nın yaptıkları şeyleri bizi kurtarmadı. Bizi kurtaran İsa'nın iyilikleri değil, yaptığı güzellikler değil sevgili kardeşler. İman. Onun için imanı tekrar dile getirdiğim için vurgulamak istiyorum. İman bel bağlamak oluyor. Bağlanan kişi vagonların lokomotife bağlandığı gibi onunla yaşar. Lokomotif sağa gittiği zaman vagonlar da sağa gider. Lokomotif sola gittiği zaman vagonlar da sola gider. Demek ki inanmak sadece fikren katılıyorsun, doğruluğunu kabul ediyorsun ama iman ettiğin zaman yaşıyorsun. İşte Yunanca'daki anlamı tam bu. Bel bağlamak, pisti sözünün tam karşılığı bu oluyor sevgili kardeşler. Onun için biz iman eden sonsuz yaşamı vardır derken kime iman ettiği biz çok önemli. Yani iman da neye iman ediyoruz? Kime iman ediyoruz? Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Onun için bu ayetteki düşünce, bize aktarılan düşünce Tanrı'nın İsa Mesih'i kurtarıcımız olması için gönderdiğine iman etmek. Yani iman etmelisin ki Rab Tanrı, Yüce Allah, İsa Mesih'i bizim günahlarımız için yeryüzüne gönderdi. İman budur. Eğer sen İsa Mesih'i senin günahların için öldüğünü kabul etmiyorsan, İsa'yı sen sözde kabul etmek sana hiçbir faydası yok. O kurtuluşu alabilmek için onun gerçekleştirdiği, çarmıhtaki gerçekleştiği olayı kabul etmek, benimsemek gerekiyor sevgili kardeşler. Haberci Pavlos Romalılara yazdığı mektupta bu gerçeğin altını şöyle önemli altını çiziyor. Diyor ki imanla 5:1'de Romalılar 5:1'de imanla iman sonucu diyor doğrulukla donatılmış olarak Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın önünde barış içerisindeyiz. Ne ile barış? Barış içerisindeyiz. İman sonucu doğrulukla donatılmış olarak Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla. Kime? İsa Mesih'e iman aracılığıyla Tanrı'yla barışıyoruz sevgili kardeşler. Buradaki barış dünyasal barış değil. Dünya çok uğraşıyor barış için ama mümkün değil. Ama buradaki Pavlos'un vurguladığı barış Rabbimiz İsa Mesih sayesinde canlarımızla Tanrı arasındaki tüm düşmanlık nedenlerinin ortadan kaldırılmış olduğunu göstermektedir bizlere. Yuhanna 14. bölümde pardon 14. bölümde öğrencilerine şöyle dedi İsa 27. ayette: size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum diyor. Şimdi ölmek üzere olan bir kişi ne yapar? Sevdiklerine bir vasiyetname bırakır değil mi? 2 hafta önce bunu birazcık değinmiştim, vurgulamıştım. Bazılarınız yoktu burada, hatırlayamıyorum. Vasiyetname nedir? Tabii. Yani kişi ne yapar? Şu kişiye şunu bırakıyorum, bu kişiye şunu bırakıyorum. Yani ölüm sonrası dilek diyoruz vasiyetnameye. Ölüm sonrası dilek. Ama yani burada benim altını çizmeye çalıştığım, vurgulamaya çalıştığım gerçek şu. İsa Mesih de bize bir vasiyetname bıraktı. Ölüm sonrası bir dilek bıraktı. İsa Mesih bize mal mülk bırakmadı. Ama Golgota Tepesi'nde kendi kanıyla satın aldığı esenliği bizlere bıraktı sevgili kardeşler. O esenliği, o barışa ulaşabilmek için İsa bedel ödemesi gerekiyordu. Hayatını çarmıhta, Golgota Tepesi'nde feda etti. O öz kusursuz kan aracılığıyla biz o esenliğin sahibi oluyoruz. Rab bize vasiyetname bıraktı. Ama maddi bir vasiyetname değil. Ruhsal bir vasiyetname. Esenlik, o sonsuz esenliği, o sonsuz barışı elde etmemiz için Rab bunu çarmıhta gerçekleştirdi sevgili kardeşler. Bu esenlik Tanrı'yla barışmaktan, onun tarafında olmaktan kaynaklanan esenlik. Eğer bir kişi Mesih'e güvenmişse o kişi Mesih'te dinlenir ve Mesih'in isteği doğrultusunda yaşamını sürdürmeye çalışır. Eğer bir kişide esenlik varsa kendini çok rahat hisseder değil mi? Esenliğiniz var mı sevgili kardeşler? Her ne kadar sıkıntılarımız da olsa, sorunlarımız da olsa Rab'de esenliğiniz var mı? Rabbin verdiği bir esenlik var değil mi? Böyle sanki dinlenmiş gibisin. Yani o kadar yorucu koşuşturmalara rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen kendini böyle sanki sakin sular içerisinde hissediyorsun sevgili kardeşler. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın önünde barış içerisindeyiz. Tanrı gereğini yaptı mı? O barışa, o esenliğe ulaşmak için. Yaptı. Hamdolsun. Demek ki Tanrı her şeyi yaptığına göre bundan sonraki hamle kime düşüyor? Bundan sonraki sorumluluk kime düşüyor? Rab gereğini yaptı. Ondan sonra düşen bir hamle var, bizim yapmamız gereken bir hamle var sevgili kardeşler. O da o barışı sadık bir şekilde, ona bağlı bir şekilde devam ettirmek sevgili kardeşler. Onun için kutsal kitaptaki mesaj budur. Tanrı'yla barışın mesajı. Tanrı'yla barışın. Tanrı'nın barışmaya ihtiyacı yok bizimle. Tanrı'nın Recep'le barışmaya hiç ihtiyacı yok. Tanrı'nın Kristina'yla barışmaya hiç ihtiyacı yok. Özlem'le barışmaya da ihtiyacı yok. Kimseyle barışmaya ihtiyacı yok. Ama Kristina'nın Tanrı'yla barışmaya ihtiyacı var. Recep'in Tanrı'yla barışmaya ihtiyacı var. Abdullah'ın Tanrı'yla barışmaya, biz insanların Tanrı'yla barışmaya ihtiyacı var sevgili kardeşler. Şimdi ilk ayette çok güzel bir ruhsal gerçek daha var ki onu da hemen size söylemek istiyorum. Bu zaman içerisinde 5'e kadar. Bütün ailenle birlikte ne diyor? Bütün ailenle birlikte gemiye bin. Ne yapılıyor? Rab Tanrı tarafından Nuh ve ailesi gemiye davet ediliyor. Öyle değil mi? Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman kutsal kitapta ilk gel sözü burada geçiyor. Şimdi ben orijinal metine de baktım. İngilizcesine de baktım. Orada bin değil orijinal metinde. Geldir. Git de değil, bin de değil, geldir. Çok ilginç. Ama bunu neden bunu söylüyorum? Çünkü bu çok önemli. Belki diyeceksiniz ya ne olacak canım? Ha binin demiş. İbranice'de bo diye bir söz. Bo. Ya. Yok gel anlamında. Ya. Ya. Ondan sonra Yunancasında epe bohe no sözü. Gel yine. Gel sözü. Şimdi dediğim gibi belki düşüneceksiniz ya ne fark eder ki ha gelin demiş ha gidin demiş. İlk bakılışta hiçbir fark yok. Ama biraz geniş baktığımızda, biraz daha geniş düşündüğümüzde çok önemli bir fark ortaya çıkıyor sevgili kardeşler. Şimdi Rab Tanrı Nuh'a bütün ailenle birlikte gemiye bin ya da gemiye gir deseydi ne olacaktı? Şimdi ben düşünüyorum ki eğer Tanrı Nuh'a ve ailesine gemiye bin ya da gemiye gir deseydi bunu nedir? Ben sana dersen bunu yap. Emir vaki oluyor değil mi? Ama eğer bütün ailene birlikte gemiye gelin dediğinde ne oluyor? İfade buyruk olmaktan çıkıyor. Bir buyruk olmaktan çıkıyor. Ne oluyor? Davet oluyor. Davet oluyor sevgili kardeşler. Ve çok güzel bir gerçek çıkıyor. Şimdi düşün. Şunu üzerine birazcık düşünebiliriz. Tanrı Nuh ve ailesine gel dediğine göre bu şunu gösteriyor. Demek ki Nuh ve ailesine Tanrı gel dediğinde Tanrı neredeydi? Tanrı neredeydi? Tanrı Nuh ve ailesine gel dediğinde Tanrı neredeydi? İşte bunu gösteriyor. Demek ki Tanrı gemide, geminin içerisindeydi. Demek ki sonuca ulaşıncaya kadar Tanrı Nuh ve ailesiyle birlikteydi sevgili kardeşler. Şimdi ben desem ki Sami'ye git. Şimdi Sami'nin gittiği yerde ben yokum. Ama ben Sami'ye gel dediğim zaman Sami'nin geldiği yerde ben varım. Şimdi Tanrı Nuh'a gel dediğinde Tanrı geminin içerisindeydi. Gel dedi. Anlatabiliyor muyum? Demek ki ben o şekilde düşünüyorum. Geminin dümeni olmaması da buradan kaynaklanıyor. Tanrı onlarla birlikteydi. Sonuna kadar, sonuca ulaşıncaya kadar Tanrı onları terk etmedi. Onlarla birlikte yolculuk yaptı. Bu güzel bir şey değil mi? Onlar yalnız değildi sevgili kardeşler. Onun için gemiyi yapmakla her şey bitmedi. Yani Nuh itaat etti, gemiyi yaptı. Her şey bitti mi gemiyi yapmakla? Hayır. Ondan sonra Tanrı ne dedi? Hayvanlardan birer çift, yedişer çift gemiyi alacaksın. Nuh ne yaptı? Hepsini harfiyen yerine getirdi. Her şey bitti mi? Aa, yine bitmedi. Tanrı yine bir şey daha söyledi. Son çağrıyı yapması gerekiyordu. Çünkü Nuh özgür. İstese gemiye binmeyebilirdi. Belki o yapma süresinde hayal kırıklığına uğrayabilirdi. Değil mi? 120 yıl boyunca düşün. Hayal kırıklığına uğrayabilirdi. İnsanlar katılmadı, sadece benim ailem. Ya bu hakikaten herhalde bu saçma bir şey. Böyle bir şey olmayacak diyebilirdi. Özgürdü, bilmeyebilirdi. Son çağrıyı Tanrı yaptı. Gel dedi. Eğer istiyorsan gel. Her şey bitmiş değil. Yani gemiyi yapmakla kurtuluş gerçekleşmedi. Ne zaman kurtuluş gerçekleşti? Gemiye girdikten sonra. Ha, bu şunu gösteriyor sevgili kardeşler. Nuh sonuna kadar itaat etmeliydi. Nokta. Sonuna kadar. Bu neyi gösteriyor sevgili kardeşler? Adım adım. İtaat ediyorsun, Rab sana bir basamak daha koyuyor. İtaat ediyorsun, bir basamak daha. İtaat ediyorsun, bir basamak daha. Tanrı pış diye itmiyor. Otomatikman itmedi onları geminin içerisine. Onlar karar verdiler. Adım adım, adım adım, adım adım sonuca ulaştılar sevgili kardeşler. Demek ki itaat adımları bizi sonuca ulaştırıyor sevgili kardeşler. Tanrı eli maşalı bir Tanrı değil. Elinde koca bir sopa zorla bizi iten bir Tanrı değil. Kollarını bize açmış, sonsuza kadar açmış ve cana yakın sıcak bir dille bana gelin diyen bir Tanrı. Gelmek nedir? İman etmektir işte. Gelmek iman etmektir. İstersen gelebilirsin, İstersen gelmeyebilirsin. Yani Rabbin son çağrısına Nuh itaat etmesi gerekiyordu kurtulabilmesi için. Ta o son çağrıya kadar itaat etmesi gerekiyordu. Yarım değil de bakın, çok ilginç. Sonuna kadar itaat etmesi gerekiyordu. O kurtuluşa ulaşabilmesi için sevgili kardeş. Demek ki kurtuluş itaat adımlarıyla gerçekleşiyor. Yani kararlılıkla atılan İtaat adımları bizleri adım adım istenen sonuca ulaştırıyor. Amin diyebilir miyiz buna? Ha. Adım adım, kademe kademe. Ne harika bir Rab var. Önce bakıyor, ondan sonra ikinciyi söylüyor. Ondan sonra bakıyor, ondan sonra üçüncüsü geliyor arkadan. Çünkü bizim hayatımız bu. Yeryüzündeki hayat itaat yaşamı. İtaat yaşamı. Bereketlerin sırrı nerede? İtaatta. Bereketlerin sırrı itaatta sevgili kardeşler. Bana gelin. Yeni Antlaşma'da da var çok güzel bir ayet. Matta 11. bölümde. Ne diyor? Çok tanınmış bir ayet. 28. Ey bütün yorgunlar. Bana gelin. Ben size huzur veririm. Birçok inançlara bakın. Felsefelere bakın. İdeolojilere bakın. Hep yapın demiştir. Yap. Şunu yap. Bunu şöyle yap. Bunu böyle yap. Şunu şöyle yapacaksın. Bunu böyle yapacaksın. Ya canım, ben zaten yapabilseydim İsa'nın gelmesine gerek yoktu ki. İsa ne diyor? Sadece İsa diyor. Sadece İsa. Bana gel. Ben yapacağım seninle birlikte. Bana geleni asla geri çevirmem. Teşekkürler Sami'cim. Demek ki kurtuluş, diyebilir miyiz ki, huzur ve dinlenme yeri. Nuh ve ailesi gemiye bindiğinde büyük bir esenlik içerisindeydiler, huzur içerisinde, güvenlik içerisindeydiler. Kurtuluş, huzur ve dinlenme yeri. Sanki düşünün ki fırtınalı bir denizdesiniz, korkunç bir fırtına esiyor, korkunç dalgalar içerisinde batıyorsun, gulu gulu gulu çıkıyorsun, batıyorsun, çıkıyorsun. Ondan sonra bir anda süt liman olmuş bir limana giriyorsun yüzerekten. Bir kıpırdama yok, bir tek dalga yok. Ben diyorum ki işte kurtuluş böyle bir şey. sakin, huzur ve dinlenme yeri sevgili kardeşler. Günah yükü altında inim inim inleyen milyonlarca cana Rab Tanrı sesleniyor. Sana da sesleniyor, bana da. Bana gelin. Bana gelin. İman etmiş olabilirsin. Ama bazı konuda at gibi sabırsız olabilirsin. Çok affedersin, katır gibi inatçı olabilirsin bazı konularda. Buna ben de dahilim. Rab yine diyor, bana gel. Bana gel. Ancak ben seni rahatlatabilirim. Bu açık bir davet değil mi? Bana gel daveti. Açık bir davet. Bu sadece belirli insanlar için geçerli değil. Herkes için geçerli. Şimdi davetten sen nasıl yararlanabilirsin? Abdullah. Bitti. Sen daveti kabul edersen davete gittiğin yerdeki zenginlikle haşır neşir olursun. Yani oradaki zenginlikten yararlanabilirsin. Ama daveti sen reddedersen bitti. Demek ki açık bir davet. Herkese açık bir davet. İnsana gerçekten büyük bir huzur veriyor. Rabbin her şeyi çarmıhta bizim için tamamlamış olması bana çok büyük bir huzur veriyor. Çok büyük bir esenlik veriyor. Rab çok büyük bir işi başardı sevgili kardeşler. Bize o kurtuluş esenliğini verebilmesi için. Onun için bugün Rab Nuh'a yaptığı gibi tüm insanlığa aynı çağrıyı yapıyor. Günümüzde tufan tehlikesi var mı? Yok. Tufan da olmayacak. Yani o yaşanan olay bir daha yaşanmayacak. Aynı şekilde. Ya o ülke, dünyanın bazı bölgelerinde küçük çaplarda oluyor. Bölge bölge oluyor. Ama dünya genelinde, yani Nuh tufanı tekrar yaşanmayacak bir tufandı. Bugün günümüzde böyle bir tehlike yok. Ama İnsanların sonsuz ölüm yargısından kurtulmaya gereksinimleri var. Tufan tehlikesi yok ama o günah yargısından, o günahın getirmiş olduğu ölüm yargısından kurtulmaya ihtiyacı var. Tufan tehlikesi yok ama o ölüm yargısından kurtulmaya gereksinimi var sevgili kardeşler. Onun için Rab tek kurtuluş gemisi ve günahlarından bıkmış ve ağır yükler altında ezilen tüm herkese diyor ki, burası çok önemli, ailenle, sevdiklerinle birlikte gemiye gel ve kurtul. Sen kurtuldun, belki sen diyorsun ki, ya ben Recep abi kurtuldum. Çok güzel. Ama Nuh yalnız değildi, ailesiyle beraberdi. Rab diyor ki, gel diyor. Ailenle birlikte, sevdiklerinle birlikte gel, kurtul. Demek ki Rab bize şunu gösteriyor sevgili kardeşler. Nuh ne yaptı? Nuh ne yaptı? İtaat etti. Ama Nuh çok önemli bir şey yaptı. Nuh ailesini Rab'be yöneltti. Bu çok önemli. Ben eminim ki o çocuklarının, ailesinin gemiye binmesine aracı olan Nuh'tu. Onları yönlendiren Nuh'tu. Sevgili kardeşler, bizler ne yaptık ailemiz için, sevdiklerimiz için? Ya da ne yapıyoruz? Şu ana kadar ne yaptık ve ne yapıyoruz? Ben kurtuldum, hamdolsun. Benim babam kurtuldu mu? Benim annem kurtuldu mu? Benim kardeşlerim kurtuldu mu? Benim akrabalarım kurtuldu mu? Benim sevdiklerim, senin belki çok sevdiğin bir arkadaşın var. İstiyorsun ki onun da kurtulmasını. İstiyor musun? Var mı öyle biri hayatında? Hayatında öyle biri var ki, ya keşke o da kurtulsaydı, kurtulmuş olsa dediğin bir kişi var mı hayatında? Var mı? Var mı, yok mu? Var. Var değil mi? Var mı Abdullah senin de? Hava var mı senin hayatında? Özlem var mı senin hayatında? Kristof senin hayatında var mı öyle kafanda düşünüp de ya kurtulmasını istediğim? Ya? Şivesi Hildurt var mı senin hayatında? Var. Senin hayatında var mı Kristina? O zaman size bir basit bir soru soracağım. Ben de dahilim tabii. Sadece size değil, ben kendime de soruyorum. Peki, o kişiler için ne yaptınız?
O kişinin yanında olmadığı için bir şey yaptı.
Sadece yanında olmayan kişileri mi düşünüyorsun? Hiç senin çevrende sevdiğin, can ciğerin.
Benim işten istediğim eşim.
Ya.
Onun dışında yarın söylemek gibi bir şey değil.
Tabii. Diyor ki iman haberi duymakla, haberi duymak da Mesih'in sözü aracılığıyla olur. Romalılar 10 ayet 17. Eğer sen sözü götürmezsen, eğer Nuh o kurtuluş haberini vaaz etmeseydi, öğretmeseydi ailesinin kurtuluşu mümkün olmazdı sevgili kardeşler. Dua edelim ki Rab her birimizi diğer aile fertleri için bizleri kullansın. Sevdiklerimiz için Rab bizleri kullansın. Eğer hayatında böyle bir kişi varsa, ki var, öyleyse hiç durma, harekete geç. Eğer o kişinin de kurtuluş gemisinde olmasını istiyorsan sevgili kardeşler, Rab bize çağrı yapıyor. Ailenle, sevdiklerinle birlikte gemiye gel ve kurtul. Amin. Dua edelim. Sevgili babamız, sen tüm insanların ölümünden yana değil ama kurtuluşundan yanasın. Sen tüm canların, yaratmış olduğun her canın sende kurtuluş bulmasını özlemle bekliyorsun. Ya Rab, Nuh bizim için çok güzel bir örnektir. Ailesini, sevdiklerini gemiye girmesine aracı oldu. Rab, eminim ki bizim de hayatımızda birçok kişi var kurtulmalarını istediğimiz. Rab, bu sorumluluğu bizlere tekrar anımsattığın için sana teşekkür ediyorum. Senin bu açık davetini hiç duymayan sevdiklerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, ailemizin diğer fertlerine götürme cesareti var. Rab, sana güveniyoruz. Çünkü tek esenlik, huzur sende. Rabbimiz, kurtarıcımız, senin yüce adında.